الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta Kitab-ı Zeka, zekat bölümündeki hadisleri almaya devam ediyorduk. Geçen hafta Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. O hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Diyor ki: "Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ etâhu kavmun bi sadakatihim kâle Allahümme salli aleyhim." Muttefakun aleyh. Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk zekatlarını getirdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme salli aleyhim." Allah'ım onlara salatta bulun diye ne yapardı? Dua ederdi. Salatın manasını geçen hafta açıklamıştık. Yani Allah Azze ve Celle'nin mele'ul a'lâda, yani kendisine yakın olan meleklerin katında kulunu övüp sena etmesiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine sadakalarını, zekatlarını getiren kimseye bu şekilde dua ediyordu. Diyordu ki: "Ey Allah'ım, bu kimseleri, bu zekatlarını veren, getiren kimseleri kendi katında, meleklerin katında ne yap? Onlara sena et, onları öv." diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zekat malı getirenlere bu şekilde dua ettiğini geçen haftada söylemiştik. Ve yine hatırlarsınız, dedik ki normalde bir insanın malından bir şeyi vermesi normalde hoşnut olduğu bir şey değildir. Değil mi? Yani insanın malından bir şeyi vermesi normalde hoşnut olduğu bir şey değildir. İnsan malını kaybetmekten korkar, zevk duymaz. Ama dedik ki bunu hafifleten ne var? Bazı sebepler var. Eğer bir insana ihsanda bulunduğunuzda, karşı taraf size eğer dua ediyor ise bunun karşılığında, bu insanın içindeki o şey ne yapar? Duyguyu hafifletir ve onu huzura kavuşturur. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dua etmiştir ki ne yapsın? Bu zekatını veren kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendileri için Allah Azze ve Celle'ye yapmış olduğu bu duayı duyduklarında kalplerine ne geliyordu? Bir sekinet, bir rahatlık, bir huzur geliyordu. Bunu da Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle yapmasını emrediyordu. فَاِنَّ صَلَاتَكَ diyor ki وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ onlara salatta bulun. Şüphesiz ki senin onlara salat etmen, onların hani Allah Azze ve Celle onları meleklerin katında anmasını istemen onları ne yapar? Sakinleştirir, kalplerini yatıştırır diyordu. O zaman demek ki zekat verene dua etmenin hikmeti aynı ayet-i kerimede bize açıklanmış. Ne? İnsanların kalpleri yatışsın, sakinleşsin diye Allah Azze ve Celle peygamberine bu şekilde yapmasını emrettiğini görüyoruz. Ve yine demiştik ki normalde zekat malları yönetici tarafından toplanır. Zahiri olan, açıkta olan zekat malları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bazı insanların nefislerinin güzelliğinden dolayı kendilerinin getirmelerinde cevaz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif dedik. Asıl olan neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarını görevlendirir. Onlar insanların ayağına gidip ne yaparlardı? Zekatlarını onlardan toplarlardı. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den zekat alan kimsenin zekat veren kimseye şu şekilde dua etmesi varid olmuştu. O rivayette de şöyle deniyordu: اَجَرَكَ اللّٰهُ ف۪ي مَا اَعْتَيْتْ Allah Azze ve Celle vermiş olduğun şeyin karşılığını sana ne yapsın? Versin. وَبَارَكَ لَكَ ف۪ي مَا اَبْقَيْتْ Ve geride bıraktığın, o zekatı vermiş olduğun malın geride kalan kısmını senin için bereketlendirsin. Diyor ki وَجَعَلَهُ لَكَ تَهُورًا Vermiş olduğun bu zekatı da seni temizleyici kılsın diyerek zekat alan kimsenin bu şekilde zekat veren kimseye dua etmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşru kılmıştır. Biraz önce de dediğimiz gibi bir kimse zekatını verdikten sonra karşı taraftan onun malı için bereketlenme, onun için temizlenmeyi talep ediyor ise kişi artık o verdiği parayı veyahut da verdiği zekatını atmaz. Tabiri caizse gözü onda kalmaz. Çünkü karşı tarafın ettiği dua onun için nedir? Değerli bir duadır. Bu hadisi açıkladıktan sonra bir sonraki hadis-i şerife geçmiştik. O da Ali radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifti. O da Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme malının üzerinden, zekat vermesi gereken malın üzerinden bir sene geçmeden malının zekatını vermesinden sormuştu. Yani malın zekatı verilebilir mi diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda فَرَخَّسَ لَهُ ف۪ي ذَٰلِكَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhsatı ne yapıyordu? Amcası Abbas radıyallahu anhu'ya veriyordu. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye ruhsat veriyor ise bu onun neyine delalet eder? Caiz olduğuna, cevazına delalet eder. Demek ki bir kimsenin malı nisap miktarına ulaştı ise bunu diğer önceki derslerimizde gümüşe göre, altına göre, hayvan olana göre bunların nisap miktarını ne yapmıştık? Belirtmiştik. Eğer bir kimsenin elinde bulunan malı ne ise, o bulunan malın nisap miktarına ulaştı ise bu mal, bunun üzerinden bir sene geçmeden, çünkü bir sene geçtikten sonra o mala zekat ne oluyordu? Farz oluyordu. Bir kimse üzerinden bir sene geçmeden önce ne yapabilir? Bu malının zekatını çıkartabilir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunun ruhsatını verdiğini görüyoruz. Ve yine bu hadisten çıkardığımız bazı faydalara gelince şunu zikretmiştik. İnsan için meşru olan bir şeyi yapmadan önce ne yapmasıdır? Onu sormasıdır. Genellikle bunu sahabede görüyoruz. Yani bir şeyi yapmadan önce ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Oysa ki Abbas radıyallahu anhu burada akıl, mantık yürüterek bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormadan belki bu cevaba ulaşabilirdi. Nasıl? Normalde farz olan şeylerin bir an önce eda edilmesi nedir? Evla olandır. Yani bir kimse de malını, değil mi, üzerine farziyet, nisap miktarına ulaşmış. Bu mal bir sene geçtikten sonra vermesi farz olacak. Bunu erkenden çıkarması daha uygun olabileceğini ne yapabilirdi? Akli olarak düşünüp bunu yapabilirdi. Ama sahabenin izlediği metot bu değil. Bu konuyla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyor. Neden? Her zaman aklına, mantığına uyan şey dinde de öyle olması gerekmez. O yüzden sahabe bu konuda hırslı olduğu için öncelikle ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yapmadan önce bu hususta bilgi aldığını söylüyoruz. Ve yine dönüp baktığımız zaman burada zekatı verilecek olan malın, yani üzerinden bir sene geçmeden önce zekatı verilecek olan malın nisap miktarına ulaşmış olması gerekiyor. Nisap miktarına ulaşmadan önce o malın zekatını çıkartmak caiz değildir. Yani bir adamın 70 gram altını var ise bu 85 olacak, onun üzerinden bir sene geçtiği zaman buna zekat düşecek mantığıyla 70 gram altının zekatını ne yapamaz? Çıkartamaz. Çünkü bu zekata ne değil? Yani bu paranın üzerine veyahut da bu altının üzerine zekat farz değil. Ama 85 grama ulaştıysa altın, üzerinden 6 ay geçtikten sonra bir kimse o malın zekatını çıkartabilir mi? Diyoruz ki çıkartabilir. Elimizdeki hadis ne yapıyor buna? Delalet ettiğini söylüyoruz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buna ruhsat veriyor oluşu bunun daha faziletli olduğunun göstergesi değildir. Çünkü bu konuda asıl olan ne dedik? Malın üzerinden bir sene geçmesi, ondan sonra o mala zekatın farz olmasıdır. Asıl olan budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu asıldan ne yapmıştır? Ruhsat vermiştir. Abbas radıyallahu anhu da bu ruhsatı kullanmıştır. Yine hatırlayın, geçen hafta en son olarak şunu söyledik. Bazı ilim ehli buradan ihtiyaç anında, eğer buna bir ihtiyaç var ise, yani bu hadisin değerlendirilebileceğini söylemişlerdi. Mesela ortada bir kıtlık var, açlık var, zenginin elinde malı var. Bu mal nisap miktarına ulaşmış, bu mala zekat düşecek. Fakirin hakkı var dedik bu malda. Bir an önce ne yapıyor? İhtiyaç sahiplerine bu malı ulaştırmaya çalışıyor. Çünkü ne var? Etrafındaki insanların buna ihtiyacı var. Bu malı 6 ay, 8 ay, 9 ay bekletse üzerine bu malın farz olacak. Ama daha önceden ihtiyaca binaen ne yapılabilir? Bu mal çıkarabilir. İlim ehli o yüzden diyor ki Abbas radıyallahu anhu Demek ki o dönemde bu ihtiyaca binaen ne yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun ruhsatını istedi ki fakir olan kardeşlerine ne yapabilsin? Elindeki o hayrı ulaştırabilsin. Ve yine hadisin zahirine baktığımız zaman burada bir sınırlama yok. Rivayette genel manada geliyor. Yani bir senelik, iki senelik, üç senelik, beş senelik zekat ne yapılabilir? Çıkartılabilir olarak anlaşılabilir. Ama ilim ehli bunu neyle sınırlandırıyor? İki seneyle sınırlandırıyor. Eğer para nisap miktarına ulaştıysa üzerindeki vakit dolmadan ne yapılabilir? İki senelik zekatının çıkarılacağını, bundan daha fazlasının çıkarılmasının meşru olmadığını bize haber verdiğini geçen dersimizde de söylemiştik. Bugün Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ لَيْسَ ف۪ي مَا دُونَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ ف۪ي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ ف۪ي مَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٍ Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 5 ukiyeden az gümüşün zekatı yoktur. 5 ukiyeden az olan gümüşün zekatı yoktur. 5 deveden altında da zekat yoktur. 5 evsuktan az hurma içinde zekat verilmez. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ettiğini görüyoruz. لَيْسَ ف۪ي مَدُونَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ El-Varik kelimesi dedik ki gümüş manasına geliyor. Diyor ki rivayette اَوَاقٍ خَمْسِ اَوَاقٍ اَوَاق kelimesi اَوْقِيَ kelimesinin çoğulu. اَوْقِيَ de yaklaşık olarak 40 dirheme tekabül ediyor. Yani اَوْقِيَ demek 40 dirhem. Burada kaç evkiyeden bahsediliyor? 5. Yani 40 çarpı 5, 200 dirhem. Daha önceden biz gümüşün nisap miktarından bahsederken ne demiştik? 200 dirhem. Yani bu rivayetle, önceki rivayetler arasında bir fark var mı? Yok, sadece burada tabir biraz daha farklı. Yani 5 evakin denilmiş. Evak dedik, evkiye kelimesinin çoğulu. Evkiye de 40 dirheme tekabül ediyor. 40'ı 5'ten çarptığımız zaman 200 dirheme tekabül ediyor. Bu da zaten gümüşün nisap miktarı dedik. Bu da günümüz tabiriyle grama çevirdiğimiz zaman ne diyorduk bunun için? 595 gram gümüşü olana ne yapıyor? Zekat düşüyor. Hadisin devamında diyor ki لَيْسَ ف۪ي مَدُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَ Zevd kelimesi 3 ile 9 arasındaki sayıları kapsıyor. Arapçada böyle tabirler var. Zevd kelimesi 3 ile 9 arasındaki sayıları kapsıyor. Yani buradan 3 de kastediliyor olabilir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 da kastediliyor olabilir. Ve aynı zamanda zevd kelimesi develer için kullanılan bir tabir. Yani 3 ile 9 arasındaki develer kastediliyor. Burada bu kelimenin önünde 5 sayısı geldiği için o zaman diyoruz ki buradan kasıt ne? 5. Yani 3 ile 9 arasındaki sayıları kastediyor dedik genel manada. Başında 5 tabiri geldiği için demek ki bu rivayetin bu kısmında bize ne diyor? 5 deveden azına ne yapmaz? Zekat düşmez. Peki 5 deveye düşen zekat neydi? Geçen dersleri hatırlayın. 5 devesi olana ne zekat düşüyordu? Bir koyun zekat düşüyordu. 5'in altına bir şey düşmüyor. Diyor ki وَلَا ف۪ي مَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ Ve aynı zamanda bu rivayette geçmişte aldığımız derslere binaen yeni bir meseleden bahsediliyor. O da ne? Hurmanın nisap miktarında. Hurmanın nisap miktarı. Diyor ki خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْسُقٍ kelimesine dönüp baktığımız zaman وَسَقٌ kelimesinin çoğul olduğunu görüyoruz. Vasak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 60 sa'ya tekabül ediyor. Yine sa bir ölçü birimi. Sa'nın karşılığı da normal ele sahip olan bir kimsenin iki eliyle birlikte 4 avuç bir şeyden eline doldurup dört avuç onu bir kenara döktüğü zaman buna ne diyoruz? Bir sağ diyoruz. Rivayette geçen ibare ne diyoruz? Evsuk ibaresi. Vasak kelimesinin çoğulu dedik. Bir vasak 60 sağa tekabül ediyor. 60 sağ, 5 ile çarptığımız zaman 300 sağ. Yani bunu da 4 ile çarptığımız zaman 1200. Yani bir kişi 1200 avuç, iki avucuyla 1200 tane avuçlayarak hurmayı tarttığı zaman bu hurmanın ne oluyor? Zekat oluyor. Tabii bu şekilde ne yapılmıyor? Hesaplanmıyor. Günümüz tabirine göre ilim ehli bunu ne yapmışlar? Kilograma çevirmişler. İlim ehlinin bazısı bu bir sağ dedik. Değil mi? Bir sağın karşılığını 2 kilo 40 gram olarak 2 kilo 40 grama tekabül ettiğini söylüyorlar. 300 sağda bu tabire göre 612 kilograma tekabül ediyor. Ve yine diğer bir grup ilim ehli günümüzde de biz fıtır sadakasını verirken bir sağı kaç kilo olarak hesaplıyorlar? 3 kilo olarak hesaplıyorlar. 300 sağ ne yapıyor? 900 kilo. Demek ki hurmanın yani bir insanın elinde 900 kilogram hurma var ise bu hurmaya zekat düşüyor mu? Düşüyor. Bunun altında ise buna zekat düşmüyor. Demek ki hurmanın nisap miktarı neymiş? 900 kilo hurmanın nisap miktarı. Ve yine dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin verilecek olan yani zekatı verilecek olan mallara bir oran belirlediğini görüyoruz. Yani Allah Azze ve Celle her şeyi hikmeti gereği meşru kılmış. Yani bunu zenginlerin veyahut da fakirlerin durumuna göre ne yapmamış? Yani onların isteğine bırakmamış. Allah Azze ve Celle kendisi bunu bir oran ile ne yapmış bize? Belirtmiş. Eğer biz bütün yani bir oran olmadan bütün mallara zekat düştüğünü söylersek bu zenginler için ne olur? Zor bir husus. Yani adamın cebindeki 10 lirasına da zekat düşüyor dersek, 50 lirasına da 100 lirasına da zekat düşüyor dersek yani bu meblağı elinde bulunduran herkes ne yapması gerekir? Elindeki paranın hesabını tutması gerekir. Bu da ne? İnsan için zor. Eğer biz bu zekatın nisap miktarını fazla tutarsak mesela dersek ki 50 milyara olana zekat düşüyor. O zaman çoğu insanın parası belki bu seviyeye ulaşmayacağı için bu zamanda fakirin hakkı ne olmuş olur? Zayi olmuş olur. Yani fakirin o alacağı zekat ne olmuş olur? Ortadan kalkmış veyahut da miktarı azalmış olur. Çünkü her 50 milyara zekat düşecek olur ise bu paraya ulaşmayan 40 milyara olan zekat vermeyecek demektir. O zaman burada garibanın, fakirin, yoksulun hakkı ne olmuş olur? Zayi olmuş olur. O yüzden Allah Azze ve Celle hikmeti gereği her üründe ne yapmış? Belli bir oran belirlemiş ki insanlar bu oran üzerinden ne yapsın? Zekatlarını versinler. Yine bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman bize gümüşün, devenin ve aynı zamanda hurmanın nisap miktarından bahsettiğini görüyoruz. Bir sonraki rivayette diyor ki وَلَهُ مِنْ حَد۪يثِ اَب۪ي سَع۪يدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْسَ ف۪ي مَا دُونَ خَمْسِ اَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ وَاَصْلُ حَد۪يثِ اَب۪ي سَع۪يدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ve yine İmam Müslim'de Ebu Sa'id radıyallahu anh'un rivayetinde diyor ki 5 vesikten az hurma ve hububat için zekat yoktur. Yine bu hadisin aslının muttefakun aleyh yani Bukhari ve Müslim rivayeti olduğunu görüyoruz. Bu rivayette bir önceki rivayete göre ziyade olarak bizde ne geliyor? Bir önceki rivayette bize hurmanın nisap miktarından bahsediyordu. Bunun da ne olduğunu söyledik. Günümüz tabiriyle 900 kiloya tekabül ettiğini söyledik. Bu rivayette aynı miktar ne için geliyor? Hububat için geliyor. Demek ki hurmanın nisap miktarı 900 kilogrammış. Aynı şekilde hububat dediğimiz yani buğdayın, arpanın ve buna benzer olan şeylerin de nisap miktarının ne olduğunu görüyoruz. 900 kilogram olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif olarak ne yapabiliriz? Bunu zikretmiş oluruz. Ve yine buraya dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin zekatın nisap miktarını belirlerken yine insanların dilemesine ne yapılmamış? Bırakılmamış. Neden? Çünkü parası olan insan biraz önce dediğimiz gibi o parayı kaybetmemek için kendisine göre ne yapacak? Bu miktarı az tutabilir. Fakir olan, ihtiyacı olan, karşı tarafın elinden o malın büyük bir kısmını almak ister ki ne yapsın? Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Ama Allah Azze ve Celle ortada kargaşaya mahal bırakmamak için her şeyin nisap miktarını bulmuş bize. Açıkça belirtilmiş. Dikkat edin, bu zamana kadar aldığımız hadis-i şeriflerde hep tafsilatlı bir şekilde, değil mi? Zekat miktarının ne olduğunu öğreniyoruz. Ve aynı zamanda hatırlayın deve ile alakalı. İşte şu sayıya ulaşırsa 2 yaşında bir deve, şu sayıya ulaşırsa 3 yaşında bir deve, şu sayıya ulaşırsa 4 yaşında bir deve diyerek farklı farklı çeşitlerde, türlerde de zekat çıkartılması gerekliliğinde ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Demek ki bu şer'i olan bir husus. Allah Azze ve Celle bunu mahlukatına, kullarına ne yapmamış? Bu oranın belirlemelerini tayin etmemiş. Kendisi bu konuyla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılan rivayetlerde nisap miktarı ne yapılmış? Anlatılmış. Ve diyoruz ki hurma burada meyve cinsine giriyor. Diğer hububat da biraz önce saydığımız gibi arpa, buğday ve buna benzeyen şeylerin de nisap miktarının 900 kilograma tekabül ettiğini bize aktaran bir hadis-i şerif olarak zikrediyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz An Salim ibn Abdullah an Abihi radiyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولأبي داود اذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني او النضح نصف العشر. Bu rivayette bize Salim ibn Abdullah, Hazreti Ömer'in torunu olan Salim, babası Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan bu rivayeti bize aktarıyor. O rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki gökyüzünün su pınarlarının veya kendiliğinden ince damarlarıyla sulanan ürünlerin zekatı onda birdir. Gökyüzünün yani biraz sonra açıklayacağız onu. Yağmur sularıyla, kar ile, dolu ile eğer bir arazi besleniyor ise veyahut da diyor ki su pınarları. Eğer arazi işte ne bileyim bir nehire, bir dereye yakın ise veyahut da alttaki kaynaklardan, arazinin oradan altından geçen kaynaklardan arazi hiçbir zorluk yani arazi eken kimseye hiçbir zorluk olmayacak şekilde sahibini uğraştırmayacak bir şekilde bu ekin ürün eğer sulanıyor ise bunun verilecek olan zekat ile alakalı diyoruz ki onda biri ne yapılacak? Bu hasatın, elde edilen hasatın onda biri zekat olarak verilecek. Eğer su devesi ile sulanıyor ise onda birin yarısı kadardır. Eğer taşıma yolu ile arazi sulanıyor ise onda biri dedik normalde. Burada ne diyoruz? Onda birin yarısı kadar. Ne demek? Onda birin yarısı? 20'de 1. Veyahut da onda yarım. Onda birin yarısı, onda yarım. Bu hadis Bukhari rivayeti. Ebu Davud da diyor ki, yağmur veya yeraltı su kaynaklarıyla kendiliğinden sulanan ürünün zekatı onda birdir. Su devesi ya da kovalarla sulananların ise onda birin yarısıdır. Bu Ebu Davud'daki ziyadede ne var? Kovalarla dışarıdan taşınma, yani başka bir taşıma yolundan bize bahsediliyor. Dedik ki bir önceki hadis-i şeriflerde bize nisap miktarından bahsediyordu. Yani ürünün belli bir miktara ulaşmış olması gerekiyor ki ona ne yapsın? Zekat düşsün. Bu rivayetler bize neyden bahsediliyor? Bu rivayetler bize neyi anlatıyor? Bu rivayetten neyi anlıyoruz? Onda birini vereceğiz veyahut da onda yarımı vereceğiz. Bu neyle alakalı? Nisap miktarıyla mı alakalı? Yani burada neyle alakalı? O nisap miktarına ulaşan malın ne kadarını zekat olarak vereceğiz? Yani çıkartılacak olan malın miktarından bize, oranından bahsediyor. Şimdi dedik ya, 900 kilo adamın buğdayı çıktı. Üzerine farziyet geldi mi bu malın? Geldi. Bu adam bunu hasat etti. 900 kilo buğday var. Peki bunun ne kadarını zekat olarak verecek? 100 kilo mu? 500 kilo mu? 800 kilo mu? Diyoruz ki bu rivayet bize neyi gösteriyor? Eğer bir kimse bunu doğal yoldan sulanıyor ise, kendisi ekstra bir çaba sarf etmeden sulanıyor ise onda biri. Yani 900 kilonun onda biri ne? 90 kilo zekat verecek. Demek ki bu rivayet bize neyden bahsediyor? Verilecek, çıkartılacak olan zekatın oranından bahsediyor. Bir önceki hadis, mal ne kadar bir orana ulaşırsa o mala zekat düşer. Ona ne diyoruz? Nisap miktarı. Yani önceki hadisler nisap miktarından bahsediyor. Şu anki elimize aldığımız hadisler neyden bahsediyor? O nisap miktarına ulaşan üründen ne kadarını zekat olarak çıkaracağımızdan bize bahsediyor. Ve yine buraya dönüp baktığımız zaman bu rivayetler bize o arazinin sulama şekline göre çıkartılacak olan oranın da değiştiğini gösteriyor. Eğer arazi sahibi bir çaba sarf etmeden arazisinin bulunduğu yer çok yağmur alan veyahut da kar yağdığında veyahut da dolu yağdığında kendisi bir çaba sarf etmeden bu arazi sulanıyor ise diyoruz ki bu arazinin çıkan ürünün nisap miktarına ulaştıktan sonra diyoruz ki onda birini ne yapıyor? Zekat olarak veriyor. Eğer bu arazi bu şekliyle yağmur alan veyahut da dere kenarlarına, nehir yataklarına yakın olan bir arazi değil ise, taşıma yolları yolu ile sulanıyor ise veyahut da günümüz tabiriyle su motorları vardır ya, bir yerden suyu çekiyorsunuz, araziyi bu şekliyle suluyor iseniz, diyoruz ki bu arazide verilecek olan nisap miktarına ulaştıktan sonra verilecek oran diyoruz ki 10'da yarımdır. Yani bu nedir? 20'de 1'dir. Biraz önceki vermiş olduğumuz örneğe dönersek 900 kilogram buğdayı olan bir kimse eğer doğal yollar ile arazisi sulanıyorsa 90 kilo ne dedik? Zekatı var. Peki bu insan taşıma suyu ile su motorları ile arazisini suluyor ise o zaman ne diyoruz? 20'de 1'i yani 45 kilo o aldığı mahsulden ne yapacak? Zekat vermesinin gerekliliğini bize aktaran hadis-i şerif. Ve yine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar bu hadis-i şerifte asıl itibariyle genel bir hadis-i şerif. Bize nisap miktarından bahsediyor mu Haluk? Bu hadis-i şerifte. Bahsetmiyor. Yani bu rivayete baktığımız zaman biz ne anlıyoruz? Yani bir insan sadece şu rivayeti alsa 10 kiloda buğdayın olsa onda birini ne yapacaksın? Zekat olarak vereceksin. Çünkü bir nisap miktarından bahsedilmiyor. Arazi eğer kendisi doğal yollarla sulanıyorsa buradan çıkan ürünün onda birini ne yap diyor? Zekat olarak ver. Eğer taşıma suyuyla sulanıyorsa bu arazi 20'de birini zekat olarak ver diyor. O yüzden bazı ilim ehli biraz sonra zikredeceğiz. Bu rivayetten dolayı ne demişler? Yerden biten ne ise ona zekat düşer. İster az olsun, ister çok olsun. Ama bizler diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti birbirini ne yapar? Tamamlar. Veyahut da genel olanı bir diğeri ne yapar? Bir hususiyet getirebilir. Şimdi biz dönüp baktığımız zaman bir önceki rivayetlerde bize belli orandan bahsediliyor. Dedik ki hamsete avsuk dedik. Değil mi? O da 900 kiloya tekabül ediyor dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 900 kilonun altındaki hurmaya, 900 kilonun altındaki hububata zekat gerekmez diyor. Demek ki neyi var? Bir sınırı var. Bir nisap miktarı var. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadis-i şerifleri genel olabilir. Bazıları da hususiyet içerebilir. O geneli ne yapabilir? Bir şey ile sınırlandırabilir. O zaman biz sadece bir hadisi alıp oradan ne yapamayız? Hüküm çıkaramayız. Demek ki onu belki haslaştıracak, özelleştirecek, manasını daraltacak, sınırlandıracak başka rivayetlerde ne olabilir? Olabilir şu elimizdeki rivayette gördüğümüz gibi. Ve yine ilim ehli bu hadis-i şeriften şöyle bir hikmeti daha bize aktarıyorlar. Diyorlar ki normalde arazide dedik ki 10'da 1 veyahut da 20'de 1 zekat düşüyor. Ticaret mallarında ne diyoruz? Ticaret malları daha gerçi ona detaylı olarak girmedik ama normalde ne diyoruz? 40'ta 1. Çünkü ilim ehli hikmeti şu şekilde açıklıyor. Diyorlar ki araziye ekim yapmak, orayı diyor biçmek, malı ticarete girmek, sokmaktan daha kolaydır. O yüzden arazideki ürüne onda bir denilmiş. Tabii bu sulamaya göre ne yapıyor? Farklılık gösterebiliyor. Ama ticarete soktuğun mala 40'ta bir demiş. Yani din hikmeti gereği ne yapmış? Mahsul ile ticaret malının zekatının nisabını birbirinden farklı tutmuş. Bunun hikmetini de ilim ehline olarak söylüyor. Çünkü arazinin den kazanılan mal ticaretten kazanılana göre daha kolay olduğu için onun nisap miktarı ne yapılmış? Ticarete göre daha yüksek tutulmuş. Ki vakaya baktığımız zaman da bu böyle. Değil mi? Ticaret yapan bir insan sabah 8'de açıyor, dükkanını açıyor. Akşam 7'ye 8'e kadar çalışıyor. Tarlası olan bir adam ne yapıyor? Belli mevsimler var. O mevsimlerde ürünü ekiyor. Sonra belki 2-3 ay, 5 ay ne yapmıyor oraya? Uğramıyor. Yaz geldiği zaman da hasadı topluyor. O zaman onun rahatlığının gereği ne diyoruz? Alınacak oranda ticaret malına göre daha fazla veyahut da farklılık gösterdiğini söylüyoruz. Ve yine burada bu hadis-i şeriften çıkaracağımız başka bir faide. Eğer arazi, şimdi dedik ya, bazen taşıma yolu ile sulanıyor ise, bazen de yağmurlarla veyahut da nehirden veyahut da bir yerden istifade ediyor ise, bunun oranını neye göre belirleyeceğiz? Yani sene boyunca yağmurlar yağmıyor. Bazen ne yapılması gerekiyor dışarıdan? Takviye yapılması gerekiyor. O zaman bunun nisap miktarı ile alakalı ilim ehli diyor ki çoğunluğa bakılır. Eğer arazi, örnek veriyorum, 8 ay yağmur sularıyla besleniyor, 4 ayda taşıma suyu ile araziye su getiriliyor ise burada ne baz alınır? 8 ay baz alınır. O zaman diyoruz ki o araziden çıkan mahsulün onda birine zekat düşer eğer nisap miktarına ulaştı ise. Veyahut da tam tersi. Eğer arazi 8 ay taşıma suyu ile sulanıyor, 4 ay yağmurlarla sulanıyor ise o zaman ne diyoruz? Nisap miktarına ulaştı ise 20'de 1'i zekat olarak çıkartılır. Peki 6 ay taşıma suyuyla, 6 ayda yağmur sularıyla sulanıyorsa bu arazi, yarı yarıya ise diyoruz ki o zaman da ilim ehli diyorlar ki ikisinin ortası. Yani onda biri dediğimizin dörtte üçü. Normalde birisine dedik ki onda yarım, birisine dedik ki onda bir. O zaman 6 ay öyle, 6 ay öyle ise ikisinin ortası ne? 0,75. Yani birisinde 0,50, birisinde 1. Eğer yarı yarıya ise 0,75'i yani onda birin dörtte üçü zekat olarak çıkartılır. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Musa el-Eş'ari ve Muad radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif şöyle buyuruluyor. Ennen-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehuma la te'khudû fissadakati illâ min hâzihil esnâfil erba'ati el-şa'îri vel-hintati vel-zebîbi vel-temri ravâhu t-tabarani vel-hâkim. Ebu Musa el-Eş'ari ve Muaz İbn Cebel radıyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu şekilde buyuruyor. Diyor ki zekat için şu dört gruptan başkasını almayınız. Zekat için gittiğiniz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Muaz radıyallahu anhu'yu nereye göndermişti? Yemen'e göndermişti. Diyor ki zekat için gittiğinizde şu dört sınıftan başkasını ne yapmayın? Zekat olarak almayın. Diyor ki arpa, buğday, kuru üzüm ve hurma. Arpa, buğday, kuru üzüm ve hurma. Bu dört sınıf ne yapılır? Zekat olarak alınır. Bu hadisi Tabarani ve Hakim rivayet ettiğini söylüyoruz. Bu hadisten çıkarttığımız faydalara gelince ki ilim ehli yerden çıkan ürün ile alakalı hangisine zekat düşüyor, hangisine zekat düşmüyor, ne yapmış bu konuda? İhtilaf etmiş. Diyoruz ki bu hadis bize şunu gösteriyor. Burada bize zikredilen şey ne var? Arpa var, buğday var, kuru üzüm var, hurma var. Bunun ilk ikisine bakıyoruz. İlk ikisi hububata giriyor, hububat cinsinden. Diğer ikisine bakıyoruz, meyve tarzına giriyor. Ve hepsinin genel özelliğine bakıyoruz, saklanma özelliğine sahip olan şeyler. Buğday hasat edildikten sonra bir kenara koysanız uzun süre durur mu? Durur. Arpa, kuru üzüm, hurma, hurur. Demek ki ilim ehli bu rivayetlerden ne yapıyorlar? Bazı şeyleri istinbat ediyorlar. O yüzden diyoruz ki buraya dönüp baktığımız zaman hububata zekat düşüyor mu? Düşüyor. Meyveye zekat düşüyor mu? Düşüyor. Diyoruz ki ama aralarında ne yapıyoruz? Tafsilat yapıyoruz. Zekat düşebilmesi için, yani araziden çıkan mala, haluk, zekat düşebilmesi için hububat cinsi olması lazım. Aynı zamanda ne olması lazım? Saklanabilir özelliğe sahip olması lazım. Aynı şekilde eğer meyve tarzı ise yine saklanabilen özelliğe sahip olması lazım. O zaman bu şeyden yola çıkarak, mesela elma adamda var, 1000 kilo elma hasat etmiş. Elmaya zekat düşüyor mu? Diyoruz ki düşmüyor. Peki 2 ton olsa, 5 ton olsa? Diyoruz ki düşmüyor. Niye? Çünkü zekat düşen kapsama ne yapmıyor? Girmiyor. Çünkü elma bir kenarda bıraksanız 3 ton elmayı, bir hafta, 2 hafta, 3 hafta sonra gitseniz ne olur? Çürür. Demek ki saklanabilme özelliğine sahip değil. Ama biraz önce vermiş olduğumuz örneklere baktığımız zaman buğday, arpa, kuru üzüm, hurma bir elma gibi değil, bir karpuz gibi değil, bir kiraz gibi değil. Demek ki yerden çıkan her mahsule ne yapmıyor? Zekat düşmüyor. Ve yine ilim ehli açıklarken bazı ilim ehli diyor ki tartılabilen, ölçülebilen özelliğe sahip olması lazım. Biraz önce dedik ya, buğday için ne dedik? 4 avuç 1 sağ yapıyor dedik. İşte toplamda 300 sağ olması lazım. Mesela karpuzu sağ cinsinden ölçü birimi olarak kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız, değil mi? İşte ne bileyim bir kavunu kullanamazsınız. Aynı şekilde veyahut da daha ufak taneli düşünün, kirazı sağ cinsinden tartılabilir mi? Tartılamaz. Tartılmaz. Yani bir hububat gibi değil. Yani şunun gibi düşünün. Mesela sıvı olan bir şey neyle tartıyorsun? Litre ile tartıyorsun değil mi? Litre bazında. Sıvı olan bir şeye kilo bazında tartabiliyor musun? Tartamıyorsun. Çünkü ne? Özellikleri farklı. Yoksa buradan kastımız yani kiraz dediğin, vişne dediğin şey tartılmaz mı? Kilogram bazında tartılır. Ama buğday veyahut da arpa gibi ölçek bazında tartılabilen bir şey değil. O sağ dediğimiz şey, şunun mesela biraz daha genişini düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sağ dedik ya. Şöyle geniş bir şey düşünün, huni şeklinde. Onun içine ne yapıyorsun? Buğdayı, arpayı döküyorsun. Diyorsun ki bu bir sağ. Kilogram karşılığı günümüz itibariyle 3 kilo dedik. Bunun içine elmayı, karpuzu koyup bu şekilde bir tartma şekli var mı? Diyoruz ki yok. Onun tartılma şekli ağırlık birimi olarak başka. O yüzden bu konuyla alakalı Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah diyor ki burada ölçü saklanabiliyor olmasıdır. Tartılma özelliği, tartılıyor olup veyahut da olmama özelliği değildir. Bu şekilde diyor ama genel manada mezheplere dönüp baktığımız zaman hem ölçülebilen ürün olması gerekliliğini söylüyorlar, aynı zamanda ne olması gerektiğini söylüyorlar. Saklanabilen ürün olması gerektiğini söylüyorlar. O yüzden diyoruz ki bu rivayete dönüp baktığımız zaman, çünkü meyve dedik, saklanabileni var, saklanamayabileni var. O yüzden diyoruz ki meyvada saklanabilene ne yapıyor? Zekat düşüyor. Saklanamayana düşmüyor. Bunu örnekleri ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. İşte buna elma dedik, ne bileyim sebze, aynı şekilde sebze, armut diyebiliriz, ayva diyebiliriz. Saklanabilen, saklanamayan diye ürünleri ne yapıyoruz? Meyvada ayırt ediyoruz. Ve aynı zamanda yeşillik sınıfına giren, yeşillik de baktığınız zaman ne bileyim bir ıspanak olsun, ne bileyim maydanoz olsun veya diğer ürünler. Bunlar da nedir? Kısa bir zamanda tüketilmesi gereken veyahut da kısa bir zamanda tüketilebilen ürünlerdir. Uzun bir süre saklanma imkanı söz konusu değildir. O zaman bunlara ne yapmaz? Zekat düşmez. Tabi ileride ona ticaret mallarına gelince ona değineceğiz. Bir adam Adamın tarlası var. Ispanak ekiyor veyahut da bilmem ne ekiyor. Bu adam bununla ne yapıyor? Ticaret yapıyor. Şimdi biz şu anda ticaret mallarından ne yapmıyoruz? Bahsetmiyoruz. Yani bir adam elma ticareti yapıyorsa, adam aldı 10 ton elma, sonra bunu sattı, bundan para kazandı. Bu paraya zekat düşüyor mu? Düşüyor. Yani biz şuradan şunu kastetmiyoruz. Hani dersimizde yanlış anlaşılma olmasın. Elmanın kendisine ne yapmıyor? Zekat düşmüyor. Yani bir adam tarlaya veyahut da bahçeye elma ekmiş, elmayı toplamış bir ton. Buna zekat düşüyor mu? Düşmüyor. Bu adam bir ton elmayı yese, diyoruz ki bu adama zekat vermesi gerekli değil. Ama bu bahçe sahibi bu elmayı, bir ton, 10 ton elmayı ticaret malı olarak kullandı, sattı. Bundan bir para eline geçti. Bu paranın üzerinden bir sene geçti ve bu para nisap miktarına ulaşmıştı. Diyoruz ki bu paranın zekatını verecek. Eğer elmayı elma olarak bıraksaydı, vermeyecekti. Onu yeseydi, başkalarına dağıtsaydı, bundan ne yapmayacaktı? Sorumlu olmayacaktı. Ama arpa buğday böyle mi? Arpa buğday böyle değil. Yani adam ekti, nisap miktarına ulaştı. Ondan sonra bunu dedi ki ben insanlara dağıtayım. Bu dağıtıp dağıtmayacağın senin bileceğin iş. Ama bunun üzerinde ne var? Üzerine çıkarman gereken farz olan bir zekat miktarı olduğunu söylüyoruz. Ve yine dedik ki biraz önce ilim ehlinin ihtilafından bahsettik. İmam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki tarladan çıkan ister hububat olsun, ister meyve cinsi olsun, ister saklanabilen olsun, ister saklanmayan olsun, ister az olsun, ister çok olsun, o ürüne ne yapıyor diyor? Zekat düşüyor. Delil olarak neyi getiriyor? Bir önceki hadis-i şerifte dedik ya, yağmur sularıyla sulanan arazide nedir? Zekatı onda birdir. Taşıma suyu ile gelen arazinin zekatı nedir? Onda yarım. Yani 20'de birdir. Bu rivayete baktığımız zaman bir orandan bahsediliyor mu? Şu kadar çıkarsa, bu kadar çıkarsa. O yüzden İmam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki, yerde ekin ektiğin veyahut da meyvenin mahsulünü topladığın zaman oranı ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun o mala zekat düşer. Az olması, çok olmasında farklılık yoktur. Aynı zamanda saklanabilir veyahut da saklanamaz olmasında da bir farklılık gözetmiyor. Cumhur ise, yani geriye kalan 3 mezhep, diyorlar ki araziden çıkan ürünü ne yapıyorlar? Ayırıyorlar, sınıflara ayırıyorlar. Eğer meyve cinsinden ölçülebilen, kale dediğimiz, ölçülebilen vasfa sahip ise, aynı zamanda saklanma özelliği de varsa, o mal nisap miktarına ulaşır ise, ne yapıyorlar? İmam Ebu Hanife'nin görüşünden farklı bir şey daha getiriyorlar. Diyorlar ki malın da ne olması gerekir? Nisap miktarı olması gerekir. O miktara ulaştıktan sonra o mala ne yapar? Zekat düşer. Aynı zamanda hububat için de aynı şey geçerlidir. Bunun dışında yine İmam Ebu Hanife'den farklı olarak görüşü ne? Saklanamayan meyve veyahut da diğer sebze, yeşillik gibi şeylere zekat düşmediğini söylüyorlar ve rivayetlerde ortada açıkça ne yapılmış? Beyan edilmiş. Ve yine ilim ehlinin bu elimizde olan hadis ile alakalı başka bir ihtilafı var. Bu rivayetlerde bize geçen, bize aktarılan şey ne dedik? Buğday, arpa, kuru üzüm, hurma. Bu zikredilen şeyler zatları kastedilerek mi zikredilmiş? Yoksa özellikleri açısından, vasıfları açısından mı zikredilmiş? Eğer aynı ile, zatı ile zikredildi diyen ilim ehli ne diyor? Sadece yerden çıkan bu 4 ürüne zekat düşer, diğerlerine düşmez. Çünkü buradaki zikredilen şeyi ayni olarak anlıyorlar. Yani zatı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan zekat alın demiş. Neyi saymış? 4 şeyi saymış. Demiş ki arpadan, buğdaydan, kuru üzümden, hurmadan. Bunu ayni olarak anlar isek bu rivayeti, diyoruz ki sadece bu 4 şeye yeterlidir. Eğer buradaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifte zikrettiği şey vasfi olarak, yani bu vasıflara sahip olan ürünler olarak anlar isek, o zaman bu ürünleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Şimdi düşünün. Buğday var. Arpa var. Buna benzeyen ne var? Pirinç var. Öbür taraftan nohut var. Fasulye var. Bulgur var. Mercimek var. Bakıyorsunuz. Yani bunu zekat düşüyor diyorsun arpası olan adama. Pirinci olan adama zekat düşmüyor diyorsun. Niye? Çünkü diyorsun ki bu rivayette zikredilmemiş. Ama özellik olarak bakıyorsun, yenilebilen bir şey, ölçüm aletleriyle tartılabilip saklanabilen bir şey. O zaman bunu diğerinden ayıran şey ne? Yok. O yüzden ilim ehli diyor ki bu rivayette bize aktarılan şey ne? O sayılan şeylerin vasfi olması. Yani bu özelliklere sahip olan meyve veyahut da diyoruz ki hububatın üzerine zekat gerekliliğinden bahseden bir rivayet. Ve yine bir sonraki rivayeti de ele alalım. O rivayette Darukutni, Muaz radıyallahu anh'un rivayeti Darukutni'de geliyor. O rivayette diyor ki: "Kale fe emme el-kıssâ'u vel-bittîhu ve'r-rummânu vel-kasabu fekad afa anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve isnaduhu daif." Darukutni'de Muaz radıyallahu anh'un aktardığı rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki acur yani salatalık, karpuz, nar ve şeker kamışı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları zekattan hariç tutmuştur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saymış olduğu bu şeylere zekat düşmediğini söylüyor. Saydığı şeyler ne? Acur dedik yani salatalık. Salatalık biraz önceki kaideye, ilim ehlinin söylediği kaideye vurmaya çalışıyoruz. Salatalık saklanabilen bir şey mi? Değil. İkinci olarak ne zikrediliyor? Karpuz. Yine yeşillik kapsamında yenmesi gereken bir şey. Üçüncü olarak nar. Yine bırakıldığı zaman ifsad olan bir şey. Dördüncü olarak sayılan şey ne? Şeker kamışı. Aynı şekilde buna da bakıldığı zaman, dışarıda bırakıldığı zaman uzun süre kalma özelliğine ve ölçülme özelliğine, yani ölçülerek tartılabilen şeyler kapsamına ne yapmıyor? Girmiyor. Ama bakıyoruz ki rivayetin isnadı zayıf. Peki bu zayıf olan rivayet ile amel edebilir miyiz? Normalde ahkam ile alakalı. Diyoruz ki bu zayıf olan rivayet ile ne yapamayız? Amel edemeyiz. Hattabi rahimeullah bu rivayet ile birlikte bize şunu zikrediyor. Yani rivayet senedi itibariyle ne? Zayıf. Ama metin itibariyle, anlam itibariyle sahih. Nereden çıkartıyoruz bunu? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, onun halifeleri zamanında, Medine'yi biliyorsunuz, Medine sulak bir yer. İnsanlar orada bir sürü ne yapıyordu? Mahsulatı ekiyorlardı. Yani Medine'de yaşadığımız dönemde de gördük. Karpuz da var, kavun da var, domates de var, salatalık da var. Yani şu anda burada etrafımıza yetişen birçok şeyin Medine'nin etrafında da yetiştiğini biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun halifeleri bu ürünler Medine civarında, Medine'de yetişmesine rağmen onlardan zekat aldığına dair veyahut da insanların bu malların zekatını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdiğine dair elimizde ne yok? Bir rivayet yok. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte arazisinden şu kadar nar çıkana, bu kadar karpuz çıkana, bu kadar ıspanak yetişenden şu kadar zekat alırdı. İle alakalı bir şey yok. Ama hurma ile alakalı var. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ileride rivayetlerde gelecek. Bırakın Medine'yi ve etrafını. Hayber'e ne yapıyor? Sahabe gönderiyor. Hayber'e sahabe gönderiyor ki arazilerdeki ürüne baksın. Bu ürün biraz sonra eğer bugün yetiştirebilirsek, bugün yetiştiremezsek haftaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi gönderiyor oraya arazilere bakması için. Bir adamın arazisi var. Ki konu şimdi o tarafa geçmek istemiyorum. Oraya geçtiğimiz zaman tamamlamamız gerekiyor. Yani araziye gönderdiği kimse, görevlendirdiği kimse arazide bakıyor. Mesela 100 tane, 500 tane, 1000 tane ağaç var. Takdiri olarak ona bir oran biçiyor. Veyahut da bir kilo biçiyor. Diyor ki bu burası toplandığı zaman buradan 10 ton ne çıkar? Hurma çıkar. 10 ton hurmaya ne kadar zekat düşüyor? Sulamasına göre 10'da 1 veyahut da 20'de 1. Ya bir ton ya da 500 kilo. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o sahabesi orada yazıyor. Falancanın arazisinden 10 ton hurma çıkar. Kendin mi suluyorsun? Taşıma suyuyla mı? Yazıyor oraya. Diyor ki sana bir ton ne? Zekat düşüyor. Bu hurma olduğu zaman, topladığın zaman gelip senden ne yapacağız? Bu bir tonu alacağız, tahsil edeceğiz. Veyahut da diyoruz ki 500 kilo. İşte sen buraya taşıma suyuyla suluyorsun. Gibi. Demek ki dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma için ta Hayber'e ne yapıyor? sahabesini gönderiyor. Ama etrafında, Medine etrafında yeşillik, meyve, sebze yetişiyor. Bunların zekatını aldığına dair veyahut da oraya birilerini gönderdiğine dair veyahut da halifeler zamanında da böyle bir şeyin varid olmadığını görüyoruz. Demek ki hububat veyahut da saklanabilen meyve dışındaki ürünlere ne yapmıyor? Zekat düşmediğini söylüyoruz. Ve yine ilim ehli bu araziden elde edilen hububat dedik veyahut da saklanabilen meyve cinsinden dedik. Bunların para olarak zekatının çıkarılıp çıkarılmama hususunda ilim ehli diyor ki eğer fakirlere bir zorluğu yok ise, onların hakkından bir şey zahil olmayacaksa veyahut da düşünün ürünü satacak adam, biraz önce söyledik adamın hurma bahçesi var dedik. Adam daha ağaçtayken hurmaları artık olgunlaşmaya başlamış. Ne yapıyor onları? Biriyle anlaşıyor, satıyor. Şimdi biz bu adama sattıktan sonra senin 10 tonun vardı, bir ton buna hurma zekat gerekiyordu. Bu adam bu parayı aldı, sattığı şeyden parayı aldı. Şimdi bu almış olduğun parayla git bir ton hurma al, onu da fakirlere dağıt mı diyeceğiz? Diyoruz ki hayır. Eğer bir insan malını asıl itibariyle ne dedik? Onda birini veyahut da 20'de birini zekat olarak çıkarması üzerine farzdır. Bu asıldır. Eğer malını toptan bir şekilde satıyor ise, o maldan elinde başka bir şey kalmıyor ise, o kazanmış olduğu paranın onda birini ne yapar? O malın zekatı olarak çıkartır. O malın zekatı olarak çıkartır. Burada dikkat edin. Yapmış olduğu ticaretten ne yapmıyoruz? Bahsetmiyoruz. Yani adam bunu ticaret malı olarak, ticaret amaçlı kullanmıyor. Yani burada çıkartması gereken mal ne? Malın onda biri. Bunu o esnada veremiyor. O zaman diyoruz ki bunun karşılığı olarak ne yapacaksın? Paranın onda birini zekat olarak vereceksin. İlim ehli bu konuda ne yapmış? Eğer fakirlere bir zarara dokunmayacak ise buna cevaz verdiğini görüyoruz. Bundan sonraki rivayetler biraz önce dediğimiz gibi hurma bahçesinin takdiri olarak, tahmini olarak hesaplanmasıyla alakalı. İki tane hadis-i şerif var. Uzun hadis-i şerifler. O yüzden onların şerhini ne yapalım? Haftaya bırakalım. Haftaya da inşallah kalmış olduğumuz yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.